6. kaset 2. yüz. Fikriye'nin arkadaşlık edeceği tek kimse yoktu. Sanatoryumda yatanların hepsi yaşamlarından umut kesilmiş kimseler gibiydi. Hayalet gibi koridorlarda dolaşıyorlar ve öksürük nöbetlerine boğuluyorlardı. Hani insan verem olmasa bile bunların arasında verem olurdu. Avurtları çökmüş, yüzleri bembeyaz, yaşama zevkini çoktan yitirmiş yaşlı erkekler, her şeye karşın makyajlarını hiç eksik etmeyen ve yaşları belli olmayan kadınlar, giderek ölüme yaklaşan solgun sarışın genç kızlar. Bunları gördükçe Fikriye'nin içi kararıyordu. Hastalarla ilgilenen hemşirelerin de artık hiçbir yaşam zevki kalmamıştı. Sabahları gelip hastanın ateşini alıyorlar, kahvaltılarını getiriyorlar, sonra kaybolup gidiyorlardı. Daha sonra peşinde asistanları ve hemşireleriyle doktor dolaşıyordu koğuşları. O da yapay bir gülümsemeyle hastaların halini soruyor, yatağın baş ucunda asılı duran sağlık fişine bakıyor, sonra da ''Kendinize dikkat edin, iyi gıda almalısınız, ilaçlarınızı sakın aksatmayın.'' deyip gidiyordu. Sonra uzun bir sessizlik. Bazı hastalar terasa çıkmak istiyorlar ama başhemşire onlara kesinlikle engel oluyordu. Bazı hastalar yatakta durmadan kitap okuyor, bazıları da anılarını yazmaya çalışıyordu. Öğleye doğru nöbetçi hemşire postadan gelen mektupları dağıtıyordu. Bütün hastalar heyecanla bekliyordu bu dağıtımı. Kendilerine bir şey çıkmadığı zamanlarda da hemşireyi yakalayıp ''İyi dikkat ettiniz mi? Bana mektup yok mu? Bir daha kontrol eder misiniz lütfen?'' diye yalvarıyorlardı. Fikriye de her gün umutsuzlukla mektup bekleyenler arasındaydı. Kimden mektup gelebilirdi ki? Sevgili paşasından mı? İlk günler sabırsızlıkla mektup beklemiş, sonra yavaş yavaş umudunu yitirmişti. Elbette diyordu içinden. Bana yazacak zamanı olmamıştır. Türlü devlet işleri arasında nasıl mektup yazar? Başında ne işler vardır paşanın? Kolay mı yeni bir devlet kurmak, düşmanlarla savaşmak? Ama yine de iki satır yazamaz mıydı? Özel kalem müdüründen ya da yaverlerinden birinden benim durumumu sormasını isteyemez miydi? Nikahını haber vermediği için Enver ağabeyini çok kızdırdığını biliyordu. Ama böyle bir durumda ondan ilgi beklemesi çok mu olurdu? Ya Fuat ağabeyi? Neden hiç ilgilenmiyordu onunla? Fikriye bunları düşündükçe aklını oynatacak gibi oluyordu. 16. Ölümüne sevda. Bu bunalımlı hava içinde aylar ayları kovaladı. Kasım, Aralık 1922, Ocak 1923. Ve Ocak ayının son günü hemşirelerden biri elinde bir gazeteyle Fikriye'nin odasına koştu. Bildiği Fransızca birkaç sözcükle ''Madam'' dedi, ''bakın Mustafa Kemal Paşa İzmir'de evlenmiş.'' Fikriye gazeteyi kapıp aldı hemşirenin elinden. Gerçekten de gazetenin birinci sayfasında Mustafa Kemal'in bir resmi vardı. Okumaya, anlamaya çalıştı. Yan odalardan birinde yatan ve biraz Fransızca bilen bir hastaya gazeteyi götürdü. ''Bakın madam'' dedi. ''Bu gazete ne yazıyor, bana çevirir misiniz?'' Kadın gazeteyi görünce buz gibi oldu. Gerçekten de gazete Mustafa Kemal'in İzmir'de varlıklı ailelerden birinin kızıyla evlenmiş olduğunu yazıyordu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. O zamana kadar Fikriye'yi Kemal Paşa'nın eşi sanıyordu. Müslümanlarda çok evlilik olduğunu duymuştu. Belki de Paşa'nın ikinci bir eş alması çok doğaldı. ''Söyler misiniz lütfen ne yazıyor bu gazete?'' ''Peki anlayamadım ama Kemal Paşa ikinci bir eş almış galiba.'' ''Ne demek ikinci bir eş? Evlenmiş mi?'' ''Belki muhabirler yanlış anlamışlardır. Biliyorsunuz ne ipe sapa gelmez şeyler yazıyorlar. Yanlış olabilir.'' Fikriye hıçkırıklarını tutamayarak ağlamaya başladı. Odasına kapandı. Bir sinir bunalımı geçiriyordu. Hemşireler odasına girmek istediler, hepsini kovdu. Neydi bu başına gelen felaket? Hastalık yetmiyormuş gibi bir de bu evlilik haberi. Eğer haber doğruysa yaşayamazdı artık. Ne yapabilirdi ki? Bir saat hıçkırı hıçkırı ağladıktan sonra kalkıp yüzünü yıkadı ve doğru sanatoryum müdürünün odasına girdi. ''Doktor bey, ben derhal gidiyorum.'' dedi. Aman nasıl olur, daha tedavinin başındayız. Hem Kemal Paşa'nın emri var, iyileşmeden sizi bırakamayız. İzin verin Ankara'ya soralım, bakalım ne diyecekler. Hayır hayır, benim bekleyecek zamanım yok. Ücretimi ödeyip gideyim. Beni burada zorla tutamazsınız. Peki madem, nasıl istiyorsanız öyle olsun. Hemen tren saatleri öğrenildi. Telefonla yer ayırtıldı. Fikriye alelacele valizini hazırladı. Bir taksi çağrıldı ve Fikriye kıpkırmızı olmuş gözlerle bütün hastalara ve hemşirelere veda ederek sanatoryumdan ayrıldı. Gazi'nin evlenmesinden 18 gün sonra Fikriye İstanbul'a geldi. Nereye gidecekti? Paşa'nın evlenmesi konusunda kimden haber alabilirdi? Fuat abi Ankara'daydı. Enver abi ile ilişkilerinde de soğukluk devam ediyordu. Aklına Refet Paşa geldi. En güvenilir kaynak Refet Paşa'ydı. Son olarak birlikte Mudanya'dan İstanbul'a gelmişlerdi. Çankaya Köşkü'nde de o mutlu yıllarda az mı ağırlamıştı Refet Paşa'yı? Onu kendisine yakın dost biliyordu. Münih'ten ona kart atıp durumunu bildirmiş, ondan da mektup almıştı. Yolladığı son karttan anladığına göre Refet Paşa Kalamış'ta oturuyordu. Fikriye doğru o adrese gitti. Paşa oradaydı. Şaşkınlık içerisinde kendisini karşıladı. "Geçmiş olsun Fikriye Hanım, çok sevindim. Demek ki bu kötü hastalığı yendiniz," dedi. Fikriye, "Hayır Paşa Hazretleri, ben zaten hasta değildim," dedi. "Ciğerlerimde zafiyet varmış, iyileştim. Hiçbir şeyim kalmadı." "Ne kadar iyi, biz de çok merak etmiştik. Hemen Ankara'ya dönmeyi mi düşünüyorsunuz şimdi? Gazi Paşa'mıza gelişinizi müjdelediniz mi?" "Hayır, öyle bir şey yapmadım. Önce size danışmak istiyorum. Alman gazeteleri paşanın evlendiğini yazdılar. Doğru mu? Ben kendisinden hiç haber alamadım." Refet Paşa buz gibi olmuş, ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Gazi Paşa'nın Fikriye'ye çoktan beri hiçbir düşkünlüğü olmadığını anlıyordu. Ama nasıl olmuş da Fikriye bu soğukluğun farkına varmamıştı? Şimdi bu genç ve yorgun kadına bunu nasıl anlatabilirdi? Onun nasıl bir çılgınlıkla Gazi Paşa'ya tutkun olduğunu biliyordu. Ama ne güç şeydi bunları anlatabilmek. "Evet Fikriye hanımefendi, haber doğru," dedi. "Paşa Hazretleri bir süre önce İzmir'de evlenmişler. Ben bu konuda yorum yapabilecek durumda değilim. Ama Gazi Paşa'nın Latife Hanım'ı severek evlendiğini hiç sanmıyorum. İzmir'de yaşadığı heyecan ve zaferin coşkusu böyle bir karar almasına yol açtı hanımca. Bunun çok fevri bir davranış olduğu söylenebilir. Bu evliliğin uzun ömürlü olacağı düşünülemez. Ama paşam, önemli olan onun evlenmiş olması. Ya ben şimdi ne olacağım? Siz de biliyorsunuz, ben bütün yaşamım boyunca onu deli gibi sevdim. En son günlerinde yanından ayrılmadım. Bütün sorunlarını paylaştım. Köşkün hanımefendisiydim. Eşi durumundaydım. Bütün dostlarını birlikte ağırladık. Herkes bana paşanın eşi gibi davranıyordu. Ben gerçekten onun eşi sayılırdım. Aramızda bir nikah akdinin olup olmaması o kadar önemli miydi? Böyle bir nikah yapılmış da olabilirdi. Bir kadınla bir erkek bir imam ya da müftünün huzurunda iki şahidin önünde evlenebilir. Sonra da koca istediği anda kadına boş düştün, seni boşadım der. Nikah senedinde belirtilen bir para, yani mihri müeccel varsa onu da öder, evlilik sona erer. Erkeğin ikinci bir evlilik yapması birinci evliliğin sona ermesi demek değildir. Bizde şeriat kuralları uygulanıyor. Avrupa ülkelerindeki gibi bir medeni kanun henüz gündeme getirilmedi. Evet paşam, doğru, ama sorun biçimde değil, içerikte. Eğer erkek ikinci bir kadın almışsa ilk eşini ya da birlikte yaşadığı kadını feda etmiş demektir. Ben şimdi kendimi feda edilmiş bir kadın durumunda görüyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Ne yazık ki haklısınız. Ama acele karar vermeyin. Ankara'ya gidip Gazi Paşa ile görüşün. Bakalım o ne diyecek. Sizinki gibi bir ilişki kolay kolay kestirilip atılamaz. Ben de öyle düşünüyorum paşam. Biz örnek bir kadın erkek beraberliği oluşturmalıydık. Bizimkisi hiçbir çıkar ilişkisine dayanmayan bir sevgi ilişkisi olmalıydı. Demek ki onu başaramadık. Benim içim artık bir harabeye döndü. Bu acıyı ben yalnız yaşayacağım ve mezarıma götüreceğim. Hiçbir karşılık beklemeden. Ben inanarak sevdim. Sevdiğime de pişman değilim. Başkası ya da başkaları bunu anlayamamışsa, değerlendirmeyi bilmemişse bu onların sorunu. Ben bu aşkı kafamın, kalbimin ve bütün vücudumun her hücresinde taşıyacağım. Artık o duygular benim duygularım. Hiç kimseyle bunları paylaşmak istemeyeceğim. Ben dünyanın en güzel duygularını yaşadım. Hiç kimse bunları elimden alamaz. Ne Latife Hanım ne de bir başkası. Beni anlıyor musunuz paşam? Evet hanımefendi. Şimdi izin verirseniz ben geldiğinizi Adnan, parantez içinde adı var, beyefendiye haber vereyim. Adnan Bey, Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul temsilciliğine getirildi. Geldiğinizi Gazi Paşa'ya bildirsin. Ankara'dan gelecek telgrafa göre bir karar vermemiz gerekecek. Burada benim konuğum olabilirsiniz dilediğiniz kadar. Sizi konuk etmekten çok mutlu olacağız. Fikriye o geceyi Refet Paşa'nın evinde geçirdi. Mutsuzdu. Hiç yüzü gülmüyordu. Paşa'nın eşi de onu avutabilmek için ne yaptıysa hiç fayda etmedi. Fikriye ertesi gün Cevat Abbas Bey'in eşi Memduha Hanım'ın İstanbul'da olup olmadığını araştırdı. Adresini öğrendi ve kalkıp onun evine gitti. Memduha Hanım'la aralarında sağlam bir dostluk bağı vardı. Ankara'nın en heyecanlı günlerinde birlikte olmuşlar ve o gerginlikleri birlikte yaşamışlardı. Şimdi ne yapması gerekiyordu? Adnan Bey'e Ankara'dan nasıl bir yanıt gelecekti? Adnan Bey Ankara'ya şu telgrafı çekmişti. Gazi Paşa Hazretlerine, Fikriye Hanım bugün geldi. Yarın hemen Ankara'ya hareket etmek istiyor. Yüksek emirlerinizi beklemekteyim. Gazi'den hemen o gün Adnan Bey'e şu telgraf geldi. Adnan Bey Efendi'ye, Fikriye Hanım'ı tedavi için Almanya'ya göndermiştim. Benden izin almadan neden dolayı İstanbul'a gelmiştir? Kesinlikle Ankara'ya gelmesine izin veremem. Kendisine gereği kadar para vermiştim. Orada otursun ve bana açıklama yapsın. Benden izin almadan hareketine müsaade olunmaması için gerekenlere emir buyurmanızı ve bildirmenizi rica ederim. Gazi Mustafa Kemal. Adnan Bey bu telgrafı Refet Paşa'ya iletti. Ama Paşa bunu Fikriye'ye göstermedi. Onun nasıl bir sinir bunalımına düşebileceğini tahmin ediyordu. Sonunda Fikriye'ye şunları söyledi. Hanımefendi, Adnan Beyefendi Gazi Paşa'mızdan bir cevap aldıklarını bana bildirdi. Gazi Paşa sizin bir süre İstanbul'da oturmanızı uygun görüyorlarmış. Kendileri ilk fırsatta buraya geldikleri zaman sizinle görüşebileceklerini söylemişler. Bu sözleri duyunca Fikriye yere yıkılmamak için kendini güç tuttu. Gözleri karardı. Önündeki her şey sanki yer çekiminden kurtulmuş havalara yükseliyordu. Durum artık kesinlikle aydınlığa kavuşmuştu. Paşa kendisini görmek bile istemiyordu. Buna alışması gerekti. Memduha Hanım bu durumu biliyordu. Kendisini teselli etmeye çalıştı. Hepimiz biliyoruz Gazi Paşa seni çok seviyordu. Bunu Ankara'da çok yakından gördük. Senin üzerine titriyordu. Köşkün hanımefendisiydin. Ama erkekler genellikle bir süre sonra sevdikleri kadınlardan bıkarlar. Aşkın yerini insancıl bir sevgi ve dostluk alır. Kadınlarsa bağlandıkları erkeklerden kolay kolay vazgeçmezler. Kendilerini yeni bir duruma alıştırmaları zaman alır. Sen de zamanla bu bağımlılıktan kurtulacaksın. Yeter ki bunalıma düşüp dünyayı kendine zindan etme. Yaşadığı bu büyük aşk Fikriye için tam bir saplantıydı. Artık hiçbir şey umurunda değildi. Bir süre sonra Memduha Hanım'ın evinden ayrılıp Mehmet amcasının dul eşi Belkıs Hanım'ın evine geçti. Ancak kısa zamanda sıkıldı. Oradan da ayrıldı. Onun kızı Hayriye Hanım'ın evinde kaldı, o da olmadı. Bu kez Hatice teyzesinin evine taşındı, onun evinde de rahat edemedi. Oradan Mecidiye teyzesinin evine geçti. Gittiği bütün evlerde içi kararıyordu. Yakın akrabalarıyla dünya görüşleri birbirinden çok ayrıydı. Bazıları onun duygularını, dertlerini paylaşmak istiyor ama Fikriye insanların kendisine acımalarından hoşlanmıyor, bu havadan kurtulmaya çalışıyor ama yapamıyordu bir türlü. Fikriye bu evleri bir bir denedikten sonra eski ev sahibi Macit Bey'in Yerebatan'daki konağına geçti. 3 yıl önce Ankara'ya gitmeden önce de o konakta kalmıştı. Macit Bey'in eşi Nimet Hanım ona dostça davranıyor ve dertlerini paylaşıyordu. Onların kızı Handan da artık 18 yaşına gelmişti. Fikriye onunla da arkadaşlık ediyordu. Çok sayıda sigara içiyor, yanık türküler ve şarkılar söylüyor, onlara hiç hastalığından söz etmiyordu. Bir süre sonra Macit Bey Gelibolu valiliğine atandı. Daha sonraları Vali Macit Bey Sokağı adı verilen bir sokaktaki eve taşındılar. Fikriye'nin Nimet Hanım ve Handan'la yakın arkadaşlığı orada daha da gelişti. Fikriye onlara çocukluk yıllarını, Kemal Paşa ile ilişkilerinin nasıl başladığını, onu nasıl delicesine sevdiğini ve 2 yıl Ankara'da ona nasıl eşlik ettiğini ve mutlu günlerini anlatıyor ama onunla evliliğinden hiç söz etmiyordu. Handan ona bir gün, ''Peki Fikriye abla, Paşa ile neden evlenmediniz?'' diye sordu. Fikriye, ''Evet, bana bunu ilk soran sen değilsin.'' dedi. ''Ankara'da da Paşa'nın yakın arkadaşları bana bu kadar zamandır birlikte yaşıyorsunuz, neden evlenmiyorsunuz?'' diye soruyorlardı. Paşa hiç bu konularda konuşmak istemezdi. Onu zorlamak benim de aklımdan geçmedi. Birbirimizi sevdikten sonra evlenmek şart değildi ki. Handan, ''Ama bakın Fikriye abla, Paşa sonra Latife Hanım'la nasıl evlendi?'' diye sordu. Fikriye, ''Mecbur kalmıştır.'' demekle yetindi. Handan ona bir sabahta, ''Fikriye abla.'' dedi. ''Ben dün gece bir rüya gördüm. Latife köşkten çıkıp İzmir'e dönüyormuş.'' ''Handancığım, sen beni sevdiğin için böyle bir rüya uyduruyorsun. Latife hiç Paşa'yı bırakıp İzmir'e döner mi? Keşke dönse. Nerede o günler? Fikriye'nin tek dileği Ankara'ya gidip paşasına yakın olmaktı. Belki bir yerlerde karşılaşırlar ve her şey değişebilirdi. O kadar çok ortak dostları vardı ki. Cevat Abbas Bey, Fuat Abi, Başyaver Salih Bozuk ve eşi Dürüye Hanım, Yaver Muzaffer Kılıç, İbrahim Süreyya Bey ve eşi Medya Hanım, Ruşen Eşref Bey ve eşi Saliha Hanım, İsmet Paşa ve Mevhibi Hanım. Saymakla bitmez. Belki onlardan haber alabilir ve o havanın içinde yaşardı. Gerek Macit Bey gerek Nimet Hanım kendisinin asla Ankara'ya gitmemesini öneriyorlardı. Ama Fikriye kafasından bu düşünceyi bir türlü atamıyordu. O zaman da trenlerde sıkı bir kimlik denetimi vardı. Kendi kimliğiyle İstanbul'dan trene binmesi olanak dışıydı. Başka bir kimlik bulması gerekiyordu. Bu kimin kimliği olabilirdi? Macit Bey'in evinde yetişmiş Emine Hanım adında bir kadın vardı. Evlenip gitmişti ama zaman zaman Gelibolu'daki evde kalıyordu. Fikriye bir gün Emine Hanım'ın çantasından kimliğini aldı. Kimlikte zaten resim yoktu, onu kullanabilirdi. Gelibolu'ya artık bahar gelmişti. Sıcak bir Mayıs ayının son günlerinde Fikriye Nimet ablasına İstanbul'da teyzelerini görmeye gideceğini söyledi. Bir yıla yakın bir zamandan beri Gelibolu'da kalıyordu, sıkılmış olabilirdi. Ne Macit Bey ne de Nimet Hanım Fikriye'nin İstanbul'a gitmek istemesini yadırgadılar. Zaten bir iki haftalığına gidip hemen dönecekti. Bütün öteberisini de Gelibolu'da bırakıyordu. Bu öteberi bir yemek ve bir çay takımı, bir altın kolye, bir broş ve giysilerden oluşuyordu. Bir bohçaya sarılı mektuplarını da yanına almadı ve başucundaki gece dolabının çekmecesinde bıraktı. Kimlerden gelmiş olabilirdi bu mektuplar? Gazi Paşa'dan, Fuat abinden, Refet Paşa'dan, teyzesinden ve yengesinden. Kim bilir neler yazılıydı o mektuplarda. Fikriye bunlardan hiç söz etmemişti. Belki de paşasından gelen sevgi dolu mektuplar vardı içlerinde. Belki bunlar cepheden yazılmıştı. Fikriye onları gözü gibi saklıyordu. Nimet Hanım'la Handan o mektupları yıllar boyu titizlikle sakladılar. Ama günün birinde hepsi çalındı. Hırsız evden başka bir şey almamıştı. Bunun gizemi çözülemedi. Fikriye Almanya'dan getirdiği ufak bir çantanın üzerine bir pusula iliştirerek onun ileride Handan Hanım'a verilmesini istemişti. Hırsız o çantaya hiç el sürmemişti. Bu son ayrılış mıydı? Kimse bunu düşünmedi. Öyle olsa kendisini bırakmazlardı. Her zamanki gibi suskun ve neşesizdi. Nimet Hanım'la Handan kendisini iskeleye kadar geçirdiler. Yolda pek konuşmadı. Rıhtımda kucaklaşıp öpüştüler. Elinde sadece ufak bir çanta vardı. İçine çamaşırlarını ve tabancasını koymuştu. Bu tabanca onu İsmet Paşa'nın 2 yıl önce Ankara'da atla gezinirken kendisini koruması için verdiği tabancaydı. Onu hiç yanından ayırmıyordu. Münih'e de götürmüştü. Kendini gemiye götürecek sandala binerken Nimet Hanım, ''Fikriye'' dedi, ''uzun kalma, çabuk dön, sana fena alıştık. Burası senin kendi evin, bizi bekletme. Ha bak bir de oralarda sana hayırlı bir kısmet çıkarsa olmaz istemem deme. Aman ablacığım bundan sonra hem de bu halde kim bakar bana? Öyle deme Fikriye, sen ne kadar güzel olduğunu bilmiyor musun? Bilsem ne çıkar, bilmesem ne çıkar. Benim ruhum öldü. Hadi oradan, öyle kötü kötü konuşma bakayım.'' Fikriye gözyaşlarını tutamadı. Yeniden birbirlerine sarıldılar. Halinde bir gariplik vardı. Fikriye Ankara'ya kaçak gitmenin heyecanını yaşıyordu. Sandal gemiye yanaşıncaya kadar birbirlerine el salladılar. Fikriye sonra hıçkırıklara boğularak güverteye çıktı. Gemi ertesi sabah İstanbul limanındaydı. Fikriye Karaköy'den bir vapura binerek doğru Haydarpaşa'ya geçti. Ankara treni akşam saat 17'de kalkıyordu. Kimliğini gösterip biletini aldı. Gişe memuru başını kaldırıp Fikriye'nin yüzüne bakmadı bile. Bekleme salonuna girerek tren saatini beklemeye başladı. Trenin kalkmasına daha 6 saat vardı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bir simit aldı, garın büfesinden de bir çay istedi. Bekleme salonunun sıraları üzerinde yanlarında torbaları, sepetleri olan yoksul insanlar uzanmışlardı. Bebelerini emziren kadınlar, genç kızlar ve çocuklar da vardı. Kadınlar Fikriye ile ilişki kurmayı denediler. ''Nereye hemşire? Siz de Ankara'ya mı? Karnınız acıkmıştır. Biraz börek almaz mısınız?'' ''Bacım benim sepetimde de kuru köfteler var. Alsaydınız birkaç tane.'' Ufak çocuklar da yapış yapış elleriyle limon şekeri uzatıyorlardı. Fikriye'nin ağzını bıçak açmıyordu. Birbiri ardına dilenciler de geliyordu salona. Allah ne muradın varsa versin. Allah sevdiklerine kavuştursun. Şu yavruya gönlünden ne koparsa bir sadaka ver. Fikriye zaman zaman bunalıp peronda dolaşıyor, az sonra yorulup sıralara oturuyordu. Sonunda tren boş peronlardan birine girdi. Yolcular da bütün yüklerini kompartımanlara doldurdular. Kalkış saati gelince istasyon nöbetçisi kampanayı çaldı. Düdükler öttü ve tren yavaş yavaş gardan uzaklaştı. Bir inzibat subayı yolcuların kimliklerini sordu. Biletçi biletleri zımbaladı. Artık Haydarpaşa Garı gerilerde kalmıştı. İlk durak Pendik oldu. Sonra Tuzla, Gebze, yeniden biletler ve kimlikler denetlendi. İnzibatların trene her girişinde Fikriye'nin yüreği ağzına geliyordu. Bereket hiç olay çıkmadı. Tren her istasyonda durdukça simit, çörek, kiraz, yeşil erik, pişmaniye, ayran ve su satıcıları pencerelerin önünde bağırışıyorlardı. Tavşancıl, Hereke, Dil İskelesi, İlmit. Bazı istasyonlarda trenin yarım saat durduğu oluyordu. Hele Eskişehir'de tren 2 saate yakın bir süre karşı yönden gelmesi gereken treni bekledi. Çünkü gidiş dönüş yolu ayrı değildi. Tek yol vardı. Perondan salep satıcılarının sesleri geliyordu. Fikriye'nin elbette gözüne hiç uyku girmedi. Çocuklar ağladılar, kadınlar horladılar, koridorlarda bütün gece yanık yanık türküler söylendi. Sabah şafak sökerken Polatlı'da uzun bir süre durdular. Sıcak bir gün başlıyordu. Yine istasyonlarda çaylar içildi, simitler yendi. Öğle üzeri Ankara'da olacaklardı. Fikriye 3,5 yıl önce Ankara'ya gelişini düşünüyordu. O ne heyecan dolu bir gelişti. Paşasına kavuşacaktı. Paşası onu ta Kastamonu'dan aldırtmıştı. Ne büyük bir mutluluktu o. Bütün ülke muazzam bir savaşa hazırlanıyordu. Ezginlik, yoksulluk, düşman işgali. Ama milletin bir umudu vardı. Çanakkale'de düşmanı püskürten Mustafa Kemal Anadolu'dan da mutlaka düşmanı kovacaktı. Yeni bir güneş doğuyordu Ankara'da. Fikriye de o güneşe ulaşmaya gidiyordu. Ne büyük umutlarla. Şimdi öyle miydi ya? Fikriye için o güneş batmak üzereydi. Onsuz ne yapabilirdi? Tam bir yılgınlık ve karamsarlık içindeydi. Ya şu ciğerlerinin hali ne olacaktı? Bunu düşünmek bile istemiyordu. Ne kadar dayanabilecekti bu acıya, bu amansız hastalığa? Tren nihayet yorgun argın Ankara istasyonuna girdi. İşte direksiyon binası. Yaşamının en mutlu aylarını geçirdiği o tatlı ev. Fikriye balayını orada yaşamıştı. Gelen gidenler, emir erleri, muhafız askerleri, Topal Osman'ın milisleri, Polatlı'dan duyulan top sesleri, paşanın cepheye gidişi, meclisten yükselen değişik sesler. Ama her şeye karşın mutlu akşamlar, rakı sofraları, cepheden zafer haberleri. Fikriye içi burkula burkula direksiyon binasının önünden geçti, bir faytona bindi. "Çek Çankaya'ya," dedi. Çankaya'dan yaklaşık 1 yıl 7 ay önce bir Ekim günü ayrılmıştı. O zaten çok acılı bir ayrılıştı. Gazi Paşa onu zorla Münih'e gönderiyordu. Oysa Fikriye'nin Almanya'da iyileşeceğine dair pek umudu yoktu. Yoksa paşası onu yanından uzaklaştırmak mı istemişti? Ne korkunç bir düşünceydi bu. Ankara'dan aklı gelmez acılarla ayrılmıştı. Şimdi de umutsuzluğun doruğunda Ankara'ya geri dönüyordu. Fayton Çankaya'ya tırmanırken Fikriye arabacıya Fuat Bey'in evini tarif etti. Orada kalmayı tasarlıyordu. Fuat abi onu anlayabilecek yaratılışta bir insandı. Hem de Gazi Paşa'nın en yakın arkadaşıydı. Akraba olurlardı. Araba Fuat Bulcan'ın evinin önünde durdu. Fikriye fırladı arabadan. "Fuat abi!" diye bağırdı. Kapı ve pencereler kapalıydı. Yan kapıdan bir bekçi çıktı. "Hanımefendi," dedi. "Onlar bu sabah İstanbul'a gittiler." Ne yapabilecekti şimdi Fikriye? Faytona bindi. Arabacı, "Şimdi nereye çekeyim hanımefendi?" diye sordu. "Köşke." "Hangi köşke?" "Gazi Paşa'nın köşküne." Gazi Paşa'nın köşkü zaten hemen biraz üstteydi. Fikriye'nin kalbi gün gün atıyordu. Doğru muydu böyle paldır küldür köşke gitmesi? Neyle karşılaşacaktı? Sonra Latife Hanım nasıl davranacaktı ona? İyi ama Fikriye 19 ay öncesine kadar o köşkün hanımefendisi değil miydi? Köşkün her yanını o döşemişti. Eşyaların üzerinde, koltuklarda, kanepelerde hala onun kokusu, bardaklarda onun dudak izleri, yastık üzerinde onun sıcaklığı yok muydu? Evin eski hizmetçisi değildi ki o. Elbette oraya dönmek hakkıydı. Oralarda bıraktığı ufak tefek eşyaları, anıları ve mektupları vardı. onları almak için o eve gelemez miydi? 1,5 yıl önce Çankaya'dan birkaç aylık bir sanatoryum bakımı için ayrılmış ve her şeyini köşkte bırakmıştı. Geri dönmemeyi hiç düşünmemişti. Ama şimdi artık her şeyi çok iyi anlamıştı. En değerli eşyalarını toplayıp İstanbul'a götürecekti. Bir evin eski sahipleri ya da kiracıları bile yıllarca içinde yaşadıkları odalarının özlemini çekmezler miydi? Kaldı ki uygar insanlar arasında böyle bir davranış hiç yadırganabilir miydi? Kafasından bunları geçirdi. Elbette, dedi. İçinde bu kadar anım olan bir yeri görmek benim hakkımdır. Londra'da, Paris'te eğitim görmüş bir kadından uygarca bir davranış beklerim. Onların hiç rahatını bozmayacağım. Paşam benim yerimi alan bir kadınla benim anılarımın içinde nasıl yaşıyor, onu görüp gideceğim. Onları birlikte görünce bu ayrılığa daha iyi alışacağım. Kafamda yaşattığım imajlar daha kolay yıkılacak. Bu gerçekleri görmem gerekiyor. Hiçbir kötü davranışta bulunmayacağım. Söz veriyorum kendi kendime, akıllı uslu bir kadın olacağım. Her şeye büyük bir hoşgörüyle katlanacağım. Tanrım bana güç ver. Dayan Fikriye, sabırlı ol. Kızma, kıskanma, soğukkanlılığı elden bırakma. 3 kez yutkunmadan ağzından bir tek söz çıkmasın. Gülümsemeni hiç yitirme, nezaketi elden bırakma. Latife'ye hiç kötü kötü bakma. Gazi Paşa'ya hiç ters davranma. Her şey onların istediği gibi olsun. Seni kovmalarını beklemeden gitmesini bil, onlar üzülmesin. Sen oradan başın öne eğilmeden, kimseyi kendine acındırmadan ayrıl. Hadi Fikriye dayan. Sinirlerine egemen olamazsan güç durumda kalır, yenik düşersin. Terk edilmiş zavallı bir kadın kompleksine sakın kapılma. Olgun davranışınla sen Türkiye'nin en uygar kadını olacaksın. Latife Londra'dan ve Paris'ten diplomalar almış. Ne önemi var? Ailesinin zenginliği de önemli değil. Olgunluğu, zarafeti, soyluluğu insan kendi yaratır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Sen boş ver uşakizadelerin varlığına, evlerine, köşklerine, yaşamlarının pırıltısına. Sen bütün çevrende sonsuz bir saygı uyandırdın. Bunu koru. Örnek bir kadın oldun. Ama Fikriye, ayakların hep yere bassın, sıkı dur. Anılarını topladıktan sonra merhaba, size mutluluklar dilerim deyip gitmesini bil. O bunları düşünürken fayton köşkün kapısına gelmişti. Fikriye arabacıya kendisini biraz beklemesini söyledikten sonra nöbetçiler karşısına dikildiler. Paşa'yı görmek istediğini söyledi. Gazi Paşa'nın emirleri Ali Çavuş'a haber verdiler. Ali Çavuş sevinçle karşıladı kendisini, elini öptü. Hanımefendi, dedi, bizim için ne mutluluk sizi yine burada görmek. Gerçekte Ali Çavuş ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Buyurun hanımefendi, dedi, salona buyurun. Ben Paşa'ya hemen haber vereyim, geldiğinizi müjdeleyeyim. Gazi Paşa ile Latife Hanım o saatte sofraya oturmuşlardı. Ali Çavuş heyecanlı bir sesle ve çekine çekine, Paşa Hazretleri, dedi. Fikriye Hanım geldi. Salona aldım, sizi görmek istiyorlar. Gazi Paşa, ya öyle mi? Dedi. Beklesin içeride, ben az sonra gelirim. Latife Hanım bu hiç beklenmedik ziyaret haberini alınca buz gibi olmuştu. Bu nasıl bir ziyaretti böyle? Ne istiyordu Fikriye Hanım? Bu ne küstahlıktı? Latife Hanım yine de soğukkanlılığını elden bırakmayarak, Kemal, dedi. Size bu kadar hizmetleri olan bu hanımı bekletmeyelim. Herhalde sizden isteyeceği bir şeyler vardır. Gidip kendisini karşılayalım. Birlikte salona geçtiler. Fikriye ayakta bekliyordu. Heyecandan tir tir titriyordu. Ağzı kurumuştu. Gazi, hoş geldin Fikriye, diye elini uzattı. Latife Hanım da elini uzattı. Soğuk soğuk el sıkıştılar. Gazi, iyileştiğini haber aldım, dedi. Fuat Bey söyledi. İnşallah bu hastalığı tamamen yenmişsindir. İyi görünüyorsun. Evet paşam, iyileştiğimi sanıyorum. Zaten merak edilecek bir durum yokmuş. Evet ama daha bir süre bakıma ihtiyacın vardı. Bence acele ettin. Hem Ankara'nın havası da sana iyi gelmeyecek. Ben senin İstanbul'da kalmanı istemiştim. Buraya gelmekle hiç doğru yapmadın. Biliyorum. Ankara'da kalmak niyetinde değilim. Dostlarıma veda edip hemen döneceğim. Buraya gelmek istemezdim. Fuat abimi görmeye gelmiştim. Onlar bu sabah İstanbul'a gitmişler. O yüzden size uğradım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Seni sokakta bırakacak değiliz ya, değil mi Latife? Bir yer bulana kadar köşkte kalırsın. Tabii elbette. Ali Çavuş hemen Fikriye Hanım'a bir yer bulur. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Ben yarın kendime bir yer ararım. Fuat abim döndükten sonra da başımın çaresine bakarım. Hemen döneceğim zaten. Latife Hanım, evet burada rahat edemezsiniz, dedi. Biz de sizin birkaç gün kalacağınız bir yer bulmanıza yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ali Çavuş size kalacağınız odayı göstersin. Yoldan geldiniz, dinlenin. Yarın sabah da kendinize uygun bir yer ararsınız. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Fikriye salondan çıktıktan sonra Gazi Paşa ile Latife Hanım bir süre hiç konuşmadan bakıştılar. Az sonra Gazi Paşa bu sessizliği bozarak "Yazık," dedi. "Ne kadar zayıflamış. Yüzü bembeyaz olmuş, çok acıdım." "Kemal, sen acıyorsun ama ben hiç acımadım. Bu ne yüzsüzlük? Ne haklı buraya gelebiliyor? İşi ne burada? Sen olmasaydın ben kovardım." "Hayır Latife, hakkımız yok onu kovmaya. Bana bu kadar hizmeti var. Hem de ağır hasta. Kendisi bunun bilincinde değil galiba. Sen sakin ol, bir çaresini buluruz." "Nasıl bir çare bulacaksın Kemal? Bizim görevimiz mi onun sorunlarını çözmek? Hem ne çözüm getirebiliriz görmüyor musun? Gözleri çakmak çakmak, çılgın gibi bakıyor. Bir bunalım geçirdiği muhakkak. En iyisi sen onu hastaneye gönder." "Latifeciğim, her şeyin bir sırası var. Şimdi üzerine gitmeyelim. Yarın Ali Çavuş ona bir otel bulur. Fuat gelene kadar orada kalır. Sonra da ya onun evine geçer ya da İstanbul'a döner. Yani burada bize komşu mu olacak? Asla böyle bir şey istemem." "Hayır, ben de Çankaya'da oturmasından yana değilim. Yapılacak şey şu, onun İstanbul'da bir ev edinmesine yardımcı olurum. Adnan Bey'e ya da Refet Paşa'ya söylerim. Onlar Fikriye'ye bir ev alırlar. En kısa zamanda gidip kendi evine yerleşir. Bu düşüncemi Muzaffer Kılıç'a ve Fuat'a da söylerim. Onlar da bize yardımcı olurlar. Şimdi bunları benim kendisine anlatmam doğru olmaz. Ama Fikriye'nin Ali Çavuş'a güveni vardır. O bu konuyu kendisine duyurabilir. Fikriye de Ankara'da uzun süre kalamayacağını anlar." "Peki, öyle olsun. Ama şunu bil ki ben bu kadına bir gün bile tahammül edemem. Senin hatırın için olay çıkartmamaya gayret edeceğim." Ertesi gün Fikriye öğleye kadar odasından çıkmadı. Öğle üzeri Ali Çavuş odasının kapısını vurdu. İçeriden "Kim o?" diye bir ses gelince Ali Çavuş "Öğlen oldu hanımefendi," dedi. "Kahvaltıya da inmediniz. Size yiyecek bir şeyler getireyim." "Zahmet etme Ali Çavuş, karnım aç değil. Kaç gecedir de uykusuzdum, çok yorulmuştum, uyuyakalmışım. Sen bana bir çay yap, peynir ekmek getir, başka bir şey istemem." "Salona inmeyecek misiniz?" "Hayır Ali Çavuş, hiç halim yok, uzanıp dinleneceğim." "Siz bilirsiniz hanımefendi, nasıl istiyorsanız öyle olsun." Fikriye o gün hiç odasından çıkmadı. Bütün gün yattı, kara kara düşündü. Ne güç şeydi bu tür bir yaşama katlanmak. Ayağa kalkacak gücü kendinde bulamıyordu. Akşamüstü Latife Hanım Ali Çavuş'u bir kenara çekerek "Ne oldu?" diye sordu. "Hani bugün o kadına bir otel bakacaktınız?" "Olmadı hanımefendi. Başını kaldıracak hali yok. Yorgun ve hasta, bütün gün yatağından kalkmadı." "Allah Allah, nasıl olur? Bir de onun hastalığını mı çekeceğiz? Başımıza bela olacak bu kadın." "Yarın inşallah hanımefendi bir çaresine bakarız. Zorla köşkten çıkartıp sürükleyemezdim ya. Af buyurun efendim." "Hiç dinlemem Ali Çavuş. Onu gözüm görmesin. Sen onu yarın bir otele götürürsün." "Baş üstüne efendim." Ertesi gün Latife Hanım bir takım ziyaretler için erkenden köşkten çıkıp gitti. Fikriye yine odasından çıkmadı. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Bu halde nasıl otel arayabilirdi? Arabaya binmek şöyle dursun, ayakta duracak gücü yoktu. Yine akşama kadar yattı. Ali Çavuş'tan sadece bir çorba istedi. Onu içti ve bütün gün bunalımlar içinde uyukladı. Ne Gazi odasına geldi ne de Latife Hanım. Akşamüstü Latife Hanım'ın köşke dönmüş olduğu hırçın hırçın seslenmesinden anlaşılıyordu. Fikriye yine odasından çıkmıyordu. Bir ara koridordan Latife Hanım'ın sesi duyuldu. "Ali Çavuş, bu kadın hala burada mı?" "Burada hanımefendi, rahatsız." "Hiç dinlemem, kovun gitsin." Latife Hanım bu sözleri Fikriye'nin duyması için yüksek sesle söylemişti. Yalnız Fikriye değil, Gazi de duymuş, hırsından deliye dönmüştü. Paşanın o gece gözüne uyku girmedi. Yatak odasına da geçmedi. Gece yarılarına kadar çalışma odasında tek başına oturdu. Fikriye de o gece sabaha kadar ağladı ve üzüntüden kahroldu. Sabahleyin mutlaka çekip gitmesi gerekiyordu. Yaşamında her şey ters gidiyor ve hiçbir şeyden zevk almıyordu artık. Kolay mıydı yaşadığı bütün tatlı şeyleri bir anda unutmak ve yeni bir hayata başlamak? O gücü kendinde hiç bulamayacaktı. Bir uçurumun başındaydı sanki. Yuvarlanıp gidecekti ama yuvarlanamıyordu bir türlü. Sabaha karşı biraz dalmış olacaktı ki ne Gazi'nin gittiğini duydu ne de Latife Hanım'ın. Ali Çavuş'tan bir çay istedi. Ne kadar da susamıştı. Dili damağına yapışıyordu. Ağzını güç açıyordu. Az sonra Ali Çavuş elinde bir tepsiyle odaya girdi. Tepside çayın yanında iki yumurta, beyaz peynir, bal ve ekmek vardı. Fikriye her birinden birer parça aldıktan sonra ''Ali Çavuş'' dedi. ''Hemen çıkmamız gerekiyor. Beni bir otele bırakacaksın.'' ''İyi ama önce size bir ev bakacaktık. Paşam öyle söylemişti.'' ''O sonraki iş. Bugün çok yorgunum. Ev bakacak gücüm yok. Önce bir otel bulacaksın.'' ''Düşündüğünüz bir otel var mı?'' ''Evet var. Hani Karaoğlan Çarşısı'nın üst başında temiz bir otel vardı. 2 yıl önce konuklarımızı oraya yollardık. Herkes memnun kalırdı. Bir arabayla oraya gidelim.'' ''Baş üstüne bacım.'' Yarım saat sonra Ali Çavuş, ''Bir fayton buldum hanımefendi.'' diye köşke döndü. ''Ne zaman isterseniz çıkarız.'' Fikriye Hanım bavuluna sarıldı. Ali Çavuş bavulu elinden aldı. Kapının ağzına geldiler. Arabacı Fikriye'yi tanımıştı. Kendisini güler bir yüzle karşıladı. ''Buyurun hanımefendi.'' dedi. ''Ne zamandır sizi görmüyorduk, özlemiştim. Ama yorgun görünüyorsunuz.'' ''Evet Süleyman Efendi, biraz yorgunum ama önemli değil.'' ''Öyle olur mu hanımefendi? Size canımız feda. Çok aradık sizi, çok. Siz gittiniz, köşkün keyfi kaçtı.'' Bahçedeki nöbetçiler Fikriye'ye selam durdular. Fikriye ağır ağır arabaya yaklaştı ve arka koltuğa yerleşti. Ali Çavuş da arabacının yanına oturdu. 3 çeyrek saat sonra Karaoğlan Çarşısı'ndaydılar. Araba otelin önünde durunca Ali Çavuş bavulu alıp içeri girdi. Otel katibi, ''Oo buyursunlar hanımefendi, bizim için ne şeref!'' diye Fikriye'yi karşıladı. Ali Çavuş'la vedalaştılar. O birkaç gün için izne çıkacaktı. Fikriye o gün hiç otelden çıkmadı. Akşama kadar yatağında uzandı. Bereket Ali Çavuş bir sepetin içine birkaç börek ve meyve gibi şeyler koyup getirmişti de Fikriye aç kalmadı. Zaten hiç aç değildi ki. Nasıl bir halsizliği vardı anlatılır gibi değil. Şimdi ne yapacaktı bu otel köşesinde? Fuat abinin dönmesini bekleyecekti. Canı hiç kimseyi görmek istemiyordu. İnsanlardan kaçar olmuştu. Bütün gece düşündü. Ne yapabilirdi? Kulakları uğulduyor ve durmadan terliyordu. En iyisi derhal İstanbul'a dönmekti. Ali Çavuş zaten paşanın kendisine orada bir ev almak istediğini söylememiş miydi? Zaten nikah senetlerindeki mihri müeccel olarak belirlenen 50 altın böyle bir evi almaya yeterdi. Kira derdinden kurtulur, aileden kalan ufak bir gelirle orada gül gibi yaşardı. Ne paşaya muhtaç olurdu ne de hiç kimseye. Bir an önce İstanbul'a gidip uygun bir ev araması gerekiyordu. Lanet olsun şu Ankara'ya dedi içinden. İstanbul'un neresinde bir ev aramalıydı? Beşiktaş'ta mı? Caddebostan taraflarında mı? Yoksa Sultanahmet veya Gedikpaşa gibi bir semtte mi? Sultanahmet'ten kötü anılarla ayrılmıştı, oraya dönmeyecekti. Göztepe Erenköy tarafları gözünü daha çekici göründü. Bir ev bulana kadar teyzelerinin birinde kalabilirdi. Aklına ağabeyi Ali Enver geldi. Ağabeyi savaş sona erdikten sonra Ankara'da kereste ticaretine başlamıştı. Ama Fikriye'ye hala küskündü. Bu tam bir kopukluktu. Fikriye onu arama gücünü kendinde bulamıyordu. Fikriye'nin İstanbul'da bir dayısı vardı, Fahrettin Hayri Bey. Belki geçici olarak bir ev buluncaya kadar onlarda da kalabilirdi. Yani herhalde sokakta kalmazdı. Fuat abinin Ankara'ya dönüşünü beklemek zorunda değildi. Evet, yapılması gereken en doğru iş hemen İstanbul'a dönmekti. Otel köşelerinde sürünmenin alemi yoktu. Ertesi sabah bir faytona binerek köşke çıkacak ve paşaya veda edecekti. İnşallah şu şirret kadınla karşılaşmadan köşkten ayrılırım, diyordu. Ertesi gün hemen bu düşündüklerini uygulamaya koyuldu. Otel katibine, bana acele bir araba bulun, dedi. Bavulumu burada bırakacağım, 2 saat sonra da dönüp İstanbul'a gideceğim. 2 dakika sonra kapıya bir arabanın yanaştığını gördü. Otel hesabını ödedi ve arabacıya, çek köşke, dedi. Sıcak bir Mayıs günüydü. Hava herhalde öğleye doğru çok ısınacak ve Ankara kavrulacaktı. Bir süre sonra araba köşkün kapısındaydı. Fikriye arabacıya, "Sen beni biraz burada bekle," dedi. "Ben Paşa Hazretlerine veda edip döneceğim. Beni istasyona götüreceksin. Bilet alacağım. Sonra yine beni otele bırakırsın." Köşkün kapısında hiç tanıdık olmayan bir nöbetçi duruyordu. Fikriye onu başıyla selamlayıp tam kapıya yönelirken nöbetçi, "Hanım," dedi. "Nereye gidiyorsun?" "Ne demek nereye gidiyorsun? Ben buranın eski hanımıyım. Paşa'yı görmeye gidiyorum."
"Kusura bakma, emir var. Kimseyi içeri alamam. Yaver Bey'i çağırıp geleyim, sen burada bekle."
"Peki öyleyse git Muzaffer Bey'e haber ver."
"Resuhi Bey var, ona söyleyeyim. Sen bekle. Ama adın ne senin, kim diyeyim?"
"Fikriye Hanım dersin, bilirler."
"İyi ya, varam gelem."
Nöbetçi içeri girdi, kapı kapandı. Biraz sonra Resuhi Bey kapıda göründü. Fikriye onu hiç tanımıyordu.
"Buyurunuz hanımefendi, bir emriniz mi var? Kiminle müşerref oluyorum?"
"Ben Fikriye, Gazi Paşa'nın akrabasıyım. Lütfen kendisini görmek istediğimi bildirin."
"Hay hay hanımefendi, hemen haber vereyim. Biraz bekler misiniz?"
Uzun bir bekleyiş. Bütün köşk sanki başına yıkıldı Fikriye'nin. Keşke gelmez olaydı. İçeride neler oluyordu? Resulü Bey Gazi Paşa'ya Fikriye Hanım'ın kendisini görmek istediğini söyledi. Latife Hanım hemen bir dişi kaplan gibi yerinden fırlayarak "Yine mi o kadın?" diye haykırdı. "Bu ne yüzsüzlük? Kendisini dün kovduk, yine buraya gelmiş." Mustafa Kemal ne söyleyeceğini bilemiyordu. Latife Hanım Resuhi Bey'e "Ne bekliyorsunuz?" dedi. "Gönderin o kadını. Onun burada işi yok." Resuhi Bey de hiç böyle bir tepki beklemiyordu. Muzaffer Bey'e "Lütfen," dedi. "Fikriye Hanım'a Paşa Hazretleri'nin çok meşgul olduğunu anlatın ve kendisini bugün kabul edemeyeceğini bildirin." Bu kez de Muzaffer Bey "Beyefendi," dedi. "Bana böyle bir görevi vermeyin. Ben asla Fikriye Hanım'ı kovamam. O bizim çok kahrımızı çekmiştir. Ben nankör değilim, yapamam. Siz Fikriye Hanım'ın kim olduğunu herhalde bilmiyorsunuz."
Resuhi Bey, "Bu konuyu tartışmayalım," dedi. "Bu hanımı içeriye sokmayın."
Muzaffer Bey fazla direnemedi. Kapıya çıkmak zorunda kaldı. Fikriye Hanım kendisini görünce çok sevindi. Ama şimdi söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Hal hatır sorduktan sonra, "Hanımefendi, Gazi Paşa'yı görmek istemişsiniz," dedi. "Ama çok üzgünüm. Paşa Hazretleri çok acele bir rapor hazırlıyormuş. Sizi bugün kabul edemeyecekler. Ziyaretinizi başka bir güne bırakabilir misiniz acaba?"
"Ya Muzaffer Bey, demek öyle. Bu hiç aklıma gelmemişti. Çok teşekkür ederim."
Fikriye beyninden vurulmuşa dönmüştü. Dizleri titriyordu. Bu ne büyük saygısızlık, ne büyük hakaretti. Paşanın köşkte olmadığını düşündü. Paşa köşkte olsa Latife kabil değil, onu geri çeviremezdi. Kıskançlığın bu derecesini hiç düşünemezdi. Bütün Çankaya başına yıkıldı. Gözleri karardı, başı dönüyordu. Sendeliğe sendeliğe arabaya bindi. Muzaffer Bey'e veda bile edemeden arabacıya "Çek," dedi. "İstasyona gidelim." Arabacı kamçıyı şaklattı ve araba Muzaffer Bey'in şaşkın ve üzgün bakışları altında Çankaya yokuşunu inerek gözden kayboldu. Muzaffer Kılıç'ın gözlerinden iki damla yaş süzülüyordu. İşte tam o sırada bir silah sesi duyuldu. Arabacı ne olduğunu anlayamadan dizginlere asıldı. Fikriye Hanım'ın göğsünden kan sızıyordu. Başı da önüne devrilmişti. Sanki son nefesini veriyordu. Arabacı "İmdat, imdat!" diye bağırmaya başladı. Az sonra Muzaffer Bey, Resuhi Bey ve nöbetçiler koşup geldiler. Resuhi Bey olayı hemen Gazi Paşa'ya iletti. Gazi, "Ne diyorsun Resuhi, olamaz!" diye yerinden fırladı. Kapıya doğru koşarken Latife Hanım onu kollarından yakalayarak "Kemal," dedi. "Nereye gidiyorsun? Sen deli misin? Şuradan şuraya gidemezsin. Sonra ne derler? Herkes seni suçlar. Sen vurdun sanırlar. Asla dışarıya bırakmam. Bak Fikriye senden ne güzel intikam almaya kalktı. Aklı sıra bizi böyle yıkacak. Başka bir şey elinden gelmedi. Biz böyle oyunlara yokuz."
Gazi boğuk bir sesle "Resuhi Bey," dedi. "Fikriye Hanım'ı hemen memleket hastanesine kaldırın. Gidip başhekim Ömer Bey'le konuşun. Ben de sıhhiye vekili Refik Bey'e telefon ederim. Özel bir ilgi göstersinler. Mutlaka kurtarsınlar Fikriye'yi. Mutlaka. Onu asla yitirmek istemem.
Baş üstüne Paşa Hazretleri."
Gazi Paşa hemen telefona koştu. Refik Bey'i bularak durumu anlattı. "Çok rica ederim Refik Bey," dedi. "Ne gerekiyorsa yapın. Hastaneye gidip ameliyatın başında bulunun. Kurşun göğsünün neresine girmiş öğrenip bana bilgi verin.
İnşallah kalp zedelenmemiştir ve ölümcül bir durum yoktur. Sizden çok acele ayrıntılı bilgi bekliyorum.
Latife Hanım da, telaş etme Kemal, dedi. Kurtulur, böyle bir şey yapacağı belliydi zaten. Görmedin mi, bunalımlar geçiriyordu. 2 gün odasından hiç çıkmadı. Çıldırmış bu kadın, yazık.
Biliyorum Latife, biliyorum. Ama kendimize de sorumlu hissediyorum. 2 gün kendisiyle hiç ilgilenmedik. Odasına gidip bir kere hatırını sormadık. Bu köşkün hanımefendisi olarak sana bir görev düşmez miydi?
Ben de olay çıkartmandan korktuğum için kendisine hiç ilgi göstermedim.
Bu sabah onu kim köşke sokmadı? Resulü Bey'e kim emir verdi, sen mi ben mi?
Sen emir verdin ama ben de sustum, hiç sesimi çıkarmadım.
Belki veda edip gidecekti.
Onun onuruyla oynadık. Fikriye'nin nasıl onurlu ve inatçı olduğunu ben çok iyi bilirim. Ona böyle davranmakla çok hata ettim. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Onu mutlaka kurtarmalıyız.
Kurtar bakalım elinden gelirse.
Gazi daha fazla köşkte duramadı. Heyecandan elleri titriyordu. Doğru meclise gitti, hemen Refik Bey'i odasına çağırdı.
Refik Bey, dedi. Nedir durum, kurtulacak mı?
Kurtulacak inşallah Paşa Hazretleri. Şimdi hastaneden geliyorum. Ameliyat çok başarılı oldu. Sağ olsun Ömer Bey göğsü açıp kurşunu çıkardı. Mermi sol akciğeri büyük çapta delip kalbin yakınından geçmiş. Dış muhafazayı da zedelemiş ama kalp sağlam. Endişe edilecek bir şey yok.
Göğüsten çıkarılan mermiyi saklasınlar.
Elbette paşam, bu bir Browning tabancası mermisiymiş.
6. kaset 2. yüzün sonu.